Altın.Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Karıncanın Su İçtiği Bir Ada Hikayesi 2 Yaşar Kemal Adam Yayınları 1. Basım Nisan 2002 Okuyan Haluk Arığı. Yaşar Kemal'in yeni romanı Karıncanın Su İçtiği, 4 kitapta tamamlanacak olan Bir Ada Hikayesi'nin 2. kitabıdır. Bu roman, türlü savaşlar ve yıkımlarla yerlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda kalan insanların, yaşadıkları inanılmaz acıların üstüne yeni bir hayat kurmalarının destansı öyküsüdür. Karıncanın Su içtiği, tıpkı ölümsüzlüğü işleyen epopeler gibi, insanoğlunun en umutsuz anlarında bile umudu ve yaşama sevincini yeniden yaratabilme yeteneğinin benzersiz yeni bir dille anlatımıdır. Yaşar Kemal'in romanı vahşi ve muhteşem bir Türkiye benziyor. Güçlü, yalın ve insanı deli eden. Die Wet Calls, İsviçre. Yaşar Kemal büyük bir yazardır. Onun eserlerini okumak, zengin kazanımlar sağlayan büyük bir serüvendir. Fönstedt, İsveç. Ne zaman çağdaş bir romancı örneği vermek istense, aklıma ilk gelen ad Yaşar Kemal olmuştur. Raymond Williams. Yaşar Kemal'in eseri, büyük bir tuval üzerinde her santimine ayrı titizlik gösterilerek hazırlanmış bir tablo gibidir. Paul Turks, The New York Times. Çok büyük bir yazar, eserlerinin güzelliğine kapılı veriyor okur. Bitirince şaşkınlık ve mutluluk da doluyor. Femme de Genre, Fransa. Deniz o kadar durgun, o kadar durgundu ki karıncalar su içerdi. Karadeniz balıkçı deyimi. Sevdiğim Tilda Kemal'e özlemle. 1. Kayık gecenin içinden yavaş yavaş çıktı. Deniz süt beyazdı. Gökte üst üste kayan yıldızlar bir ışık parlamasıyla denize dökülüyordu. O anda da ince bir sisin arkasından belli belirsiz bir ada ortaya çıktı. Kayıktaki adam yavaşça kürekleri denize indirdi. Olduğu yerde bir süre durdu kaldı. Sağa sola yorgun bakıyordu. Arka arkaya 3 balık fırladı havaya. Üçü de pembe bir pırıltıydı. 3 yerden arka arkaya 3 kuş sesi geldi. O anda da deniz menekşeye kesti. Yorgun adam dirildi, küreklere yapıştı. Deniz daha da beyazlandı. Kürekteki adam bir ışığa girdi, çıktı. Karşı dağın başı ağarır gibiydi. Gözlerinin önünden incenin incesi al bir çizgi uğunarak uçup gitti. Şaşkına dönen adam gene kürekleri bıraktı. Adanın burnundaki nar bahçesinin tepeleme yığılmış çiçeklerinin alı denizin dibine çökmüştü. Denizden arka arkaya 3 balık fırladı. Üçü de allı bir çizgide parladı, söndü. Seher yeri ılık, tuzlu bir deniz kokusu getirdi kıyılardan. Ot, kekik, ada çayı çiçek kokusuna karışmış. Başıboş kalmışçasına kayık döne dolaşa kıyıya kadar gitti. Kayığın burnu kayalıklara vuruncadır ki adam kendine geldi, ayağa kalktı. Kayık belli belirsiz sallanıyordu. Menevişlenmiş deniz, mosmor olmuş karşı dağ, dağın başında ucu gözüken bakır rengi güneş, çok uzakları tüten bir gölge ardında kalmış, kalmış da gelip denizin ortasına oturmuş sallanan ulu bir ağaç, alacakaranlıkta kıyıya sıralanmış, bir yitip bir ortaya çıkan, bir büyüyüp bir küçülen, bir ince bir sisin ardında kalan evler, evlerin arkasından gözüken hayal meyal tepe. Küçük bir akıntı kayığın kıyıdan aldığı usuldan içerileri çekti. Kayık arkada bir de kendi yöresine dönüyordu. En küçük bir dalga gelip de kayığı sallasa adam düşecekti. Adam bir düşte, bir hayaldeydi. Bir türlü kendini toparlayamıyordu. Gözlerinin önünde karma karış olmuş üst üste yığılmış, gözlerini kamaştıran ışıklar, denizin dibine çökmüş, serinmiş, üst üste yığılmış, bir yitip bir ortaya çıkan nar çiçekleri. Menevişlenmiş balıklar denizin üstünde oynaşıyorlardı. Ortalık bir ışıltıya kesiyor, iliklerine kadar ışığa giriyor, çıkıyor, karanlığa düşüyor, hemencecik bir de maviye dönüşüyordu. Dört bir yan maviye kesmişken az ötesinde arka arkaya pul pul menevişli üç balık fırladı. İnce bir yel esti, denizin yüzü karıştı. Adam bu düşün içinde küreğe oturdu. Kayığın yarlarının altındaki kumların üstüne çekti. Yardan yukarıya çıktı. Nar bahçesinin içine girdi. Nar bahçelerini iyi biliyordu. Arılar çiçeklere çok uçmuş, dünya uğulduyordu. Uğulduyan, ışıktan kanatları titreşen arıları görünce kendine geldi ya yorgunluktan ölüyordu. Az daha ayakta kalsa pat diye yere düşüp kendinden geçecekti. Tam başının üstünden hangi yönden geldiğini göremediği üç sarı asma geçti. Adam sarı asmaların çıkardığı esintiyi ensesinde duyumsadı. Bu kuşların hiçbir sarıya benzemez, nar çiçeklerinin üstünde balkıyan, insanı içine ışıtan sarısı, bütün korkuları içinden söktü aldı, onu yudu, arıttı, pırıl pırıl etti. Birinci adımı attı, ikinci yatarken diz üstü çöktü, sağ yanına düştü, etine değen acıtan belindeki tabancayı öne aldı, hemencecikte uyudu. Gün ışımadan denizdeki kayığı gördü Vasili. Kürekler usul usul inip kalkıyor, menevişli denizde belli belirsiz bir yitiyor, epey bir süre sonra bir gözüküyordu. Vasili çeşmeden çaydanlığını doldurdu, ocağa sürdü. Ocak köz bağlamıştı. Önce Lena idi evden ayrıldı, ardından da Poyraz Musa. Musa Vasili'ye bir tuhaf baktı. "Sende bir hal var bu sabah Vasili," dedi. "Neremden belli? Halim bir tuhaf bu sabah. Alacakaranlıkta bir kayık gördüm belli belirsiz. Bir yana geliyordu. Sonra da gözden yitti gitti. Belki de sisin içine kaldı. Ne olmuş yani? Senin gelişine benziyordu. Kürekler bir iniyor. Neden sonra bir kalkıyor muydu? Kürekleri çeken adam çok mu yorgundu? Yorgunluktan ölüyor muydu? Kolları kopuyor muydu? Gözlerinden uyku akıyor muydu? Gözleri mavi, saçları sarı, omuzları geniş, yüzü gamzeli, burnu kartal gaga mıydı? Bu adam adaya çıkmadıysa nereye gitmiş olabilirdi? Vasili çayını bir solukta içer içmez ayağa kalktı, yel değirmenine yürüdü. Değirmenin içi küf kokusu gibi bir kokuyla koktu. İkinci kata çıktı, pencereye oturdu. Ne yeşil ne pembe başörtüsü gözüküyordu taban tahtalarının üstünde. Burun kanatları titredi, açıldı. Kızgın, terlemiş, memleketin kokusu da gelmedi. Değirmenden çıktı, mağaraya gitti. İçine girmeden geriye döndü. Yarların üst başından nar bahçesine yürüdü. Nar çiçekleri al al dalgalanır, binlerce uğulduyan arının kanatlarından fışkıran ışık kıvılcımlarını alır, menevişli denizin üstüne akarken bahçeye girdi. Bahçeye girer girmez ek benekleri küçük küçük lacivert bir yılanın karınca katarının üstünde akarak bir çalı kümesinin içine girip yittiğini gördü. Vasili yılanın yittiği çalı kümesinin yöresinde birkaç kez döndü, oraya buraya bakındı, çalıyı tekmeledi, ödü koparak. Yılan gözükmedi. Öbür çalıları ayırarak köklerine baktı, hiçbir yerde yılanı göremedi. Ak benekli upuzun lacivert yılan yitip gitmişti. Yardan aşağı denizin kıyısına indi. Yarların dibi kimi yerde 3-5, kimi yerde 25 kulaç kumluktu. Kumların üstünde bir süre dalgın endişeli yürüdü. Bu gelen adam gizli geldiğine göre o adamdı. Kayığını nereye saklamış, kendisi hangi kovuğa girmişti? Endişesi gittikçe artıyor, kızgınlığa dönüşüyordu. Yarda toprağa kazılmış yer yer aşılmış merdiveni gördü. Merdivenin altında ayak izleri, izler küçük buruna kadar gidiyordu. Yüreği hop etti, içinden bir ışık geldi geçti. Nar çiçeklerinin alı denizin dibine çökmüş, kırmızı ipiltiler kayalıklarda oynaşıyordu. Burnu döndü, o anda da kayığı gördü. "Burada," dedi bağırmacasına. Eve doğru kumların üstünden koşmaya başladı. Kırmızı benekli kayağı çıkarak bir çiçek gördü. Moru mavisi ışıl ışıl yanıyordu. Çanakkale'de büyük bir çatışmada yeşil, çimenli bir çukurun içinde yatarken böyle bir çiçek görmüş, hayran bakarken bir top güllesi gelmiş, az ilerisine düşmüş, toprak, yeryüzü, gökyüzü sallanmış, çığlıklar, iniltiler dünyayı doldurmuş, kollar, bacaklar, başlar, gövde parçaları, kan her bir yana saçılmış. Vasili bir ara derin bir karanlıkta kalmış, önündeki mavi çiçek keskin bir ışığın ortasına oturmuş, mavisi büyüdükçe büyümüş, yayılmış. Vasili gözünü açtığında omuzundan sızan kan mavi, mor parıltıyı karışmış, ardından da kızıl kanı görmüştü. "Buldum," dedi Vasili. "Buldum, işte onu buldum. Adaya gelen o adamın kayığını gördüm. Kumların üstünde, o adam." Ne biliyorsun o adam olduğunu? O adam değilse neden gizli geliyor adaya? Gördüm onu. Tıpkı senin gibi ürkek çekiyordu kürekleri. Denizde apak olmuştu. Sonra da menevişlendi. Değirmene de baktım. O orada yoktu. O adamdır dedi Lena. İçime doğdu. O adamın bugünlerde geleceği. Düşümde de gördüm. Bir de düşümde ermiş Tanasis'in kaçıp geleceğini gördüm. Poyraz Musa salt acı acı gülümsedi. Silahları kuşanıp adama aramaya çıktılar. Bu adam da azıcık akıl varsa nar bahçesine saklanmaz. Poyraz Musa susup düşünüyordu. Vasili önde, o arkada tepeye vardılar. Yukarıdan bütün adayı gözden geçirdiler. Adam iskeleye gelirse Lena ne yapar ne eder onu göremezdi. Mağaraya baktım dedi Vasili. Sonunda nar bahçesine yöneldiler. Nar bahçesine gelince en küçük bir çıtırdı bile çıkarmadılar. Fısıltıyla olsa da konuşmadılar. Nar bahçesini ağaç ağaç sessiz dolaştılar. Bir tek kuş bile yoktu bahçede. Ortalığı binbir renkli, kanatları binbir ışıklı kıvılcımlardan eşek arıları almıştı. Lacivert renkli, benekli yılan yaşlı nar ağacının ardından önlerine çıktı. Ağır ağır yarların kayalığına gidiyordu. Yılan bir ara çimenlerin üstünde durur gibi etti. Azıcık da başını kaldırdı, onlara baktı. Poyraz usulcana, Vasili dedi. Değirmendeki kırlangıç yuvasını gördün mü? Gördüm dedi Vasili şaşırarak. Civcivleri büyümüş mü? Bilmem dedi Vasili. Daha kocaman açılmış şamatacı ağızları sarıydı. Daha uçmalarına çok var demek, çok var. Yılanları yuvaya çıkıp yavruları yiyemez değil mi? Vasili güvenli bir ses, yiyemezler dedi. İyi öyleyse. Poyraz rahat bir soluk aldı. Az sonra ikisi birden zınk diye durdular. Adam dizlerinin karnına çekmiş, kıvrılmış uyuyordu. Bir kolunu başının altına, öbürünü de üstüne koymuştu. Ne yapacağız diye sordu Vasili. Hiçbir şey. Vasili tabancasını çekmişti. Ne o Vasili? Sesi alaycıydı. Ne olacak? Bu o adamdan başkası olabilir mi? Bilinmez. Nasıl bilinmez? Sen o adamı hiç görmedin mi? Görmedim. O gördüklerinden, seni kovalayanlardan biri olamaz mı? Olabilir. Sen uyurken hiç adam öldürdün mü Vasili? Vasili iyice şaşkınladı. Öldürmedim. Öyleyse sok o tabancayı yerine. Şimdi ne yapacağız? Şu ileriye, şu kocamış nar ağacının altına oturup uyanmasını bekleyeceğiz. Önümüzde koca bir kaya var. Görüyor musun? Görüyorum. Yere oturup sırtlarını nar ağaçlarına dayadılar. Demek yılanlar duvarlara tırmanıp kırlangıç yuvalarını yiyemezler. Yiyemezler. Demek yutamazlar. Bizim oralarda yılanlar da dalmışlardı kırlangıç yuvalarına. Sizin evlerin duvarları düz duvar değilmiş. Aralarında kırlangıç yuvaları ve yılanlar üstüne kıran kırana bir tartışma başladı. Poyraz Musa yumuşacık, biliyor musun Vasili? Yılanların kökünü leylekler kurutur. Bir yılan ne kadar uzun olursa olsun duruyor, dudaklarını yalıyor, oraya buraya yatan adama, eşek arılarına, sarıca arıların peteklerine, karıncalara, renk renk kabuklu uçan böceklere, yapraklarda gezinen kırmızı, kara benekli uğur böceklerine bakıyor. Biliyor musun Vasili diyordu. Bir leylek yerde sürünen bir yılanı görmesin, leylek ne kadar uzak gökte olursa olsun, yerdeki otların, ekinlerin içindeki yılanı görüp üstüne iner, kuyruğundan tutar, alır, göklerin en yükseğine götürür, Gagasındaki yılanı orada bırakır, yere düşen yılanın beli kırılır, kıpırdayamaz, leylek de gelir onu yer. Onlar yesinler, bakalım kırlangıç yavrularını. Bizim buralara hemen hemen hiç leylek gelmez. Leylek her yere gelir. Leyleğin gelmediği bir yer olur mu? Demek ki olurmuş. Burada yılan çok. Leylek de çok gelecek. Uyuyan adam içini çekerek sağından soluna döndü. Bak uyanıyor. Yılan çoksa burada çok da leylek olur. Yok dedi Vasili. Var. Olsun dedi Vasili. Değirmenin duvarına hiçbir yılan çıkamaz. Çıkmasın dedi Vasili. Çıkamazsa çıkamaz, çıkamazsa yavrular da yuvadan yere düşer. Anaları da alır, onları yerden yuvaya çıkarır. Yavrular anaları dışarıdan gelirken ağızlarını açarak nasıl da kıyamet koparırlar. Ana yavrunun ağzına yiyecek koyuncaya kadar ağızlarını sonuna kadar açıp basarlar yaygarayı. İnsanoğlunun bebekleri gibi. İnsanoğlunun bebeleri hele bir iyice aç kalsınlar da gör onları. Koskocaman ağızlarında kırmızı dilleri titreyerek şişer. Verirler dünyayı velveleye. Bebekler güzeldir dedi Poyraz. Güzeldir dedi Vasili. Başlarını önlerine eğdiler, bir süre konuşmadılar. Neden sonra içini çekerek... Bebekler güzeldir dedi Poyraz biraz utangaç. Pınarın içinde balık var mı? Vasili düşündü. Bilmem dedi. Var mı yok mu bilmem. O gözle hiç bakmadım. Kabağda. Bir cennet. Oraya gidelim mi? Çok zeytin ağacı var o adada. Her birisi bir çınar kadar. Bir de aşılarsan her birisi 500 okka zeytin verir. Düzlüğü de çok geniş. Kaç keçi var orada? Bilmiyorum. Hızır Aleyhisselam'ın o mavi keçileri kesilemez, eti yenmez, sütü de içilmez. Bir papaza, bir hocaya sormak gerek dedi Vasili. Sütleri içilir diye diretti Poyraz. Neden içilmesin? Bilemem dedi Vasili. Adam bir yanından öbür yanına gene döndü pofulayarak. Bir tuhaf da iniledi. Başı beladaki kişiler uykuda hep böyle iniler diye düşündü Poyraz. Uyuyan adama gözünü dikti. Yüzünün yarısı gözüküyordu. Uzun sarı bıyıklarının arasına çimen yaprakları girmişti. Ak benekli lacivert yılan kayalıklardan çıktı. Başını kaldırır, kırmızı dilini çıkarır gibi etti. Uyuyan adamın üstüne aktı. Ayağının ucundan başına doğru döndü. Yarı beline kadar kalktı. Kırmızı dilini çıkardı. Adamın başına kadar uzandı. Kulağını kokladı. Vasili yerden bir taş kaptı, ayağa kalktı. Sokacak. Poyraz onu ayaklarından tuttu. Otur dedi. Sokmaz. Uyuyan insanı yılan bile sokmaz. Vasili bayağı heyecanlanmıştı. Elindeki taş da olduğu yere geri çöktü. Yılan uyuyan adamın dört bir yanında dönüyordu. Kimi duruyor, başını kaldırıyor, kırmızı çatal dilini çıkarıyor, hışılıyor, sonra da başı yukarıda bir süre kıpırdamadan öylece duruyor, sonra çözülmüşçesine indiriyor, belli belirsiz akıyordu. Yani şu Hızır'ın keçileri hiç çoğalmıyorlar mı? Çoğalmaz olurlar mı? Çok güzel oğlakları olur. Açık, ince, mavi, kıvırcık. Onları kimse yemediğine göre çoğala çoğala adayı ağzına kadar iğne atsan yere düşmeyecek, kayalıklarda, düzlükte adım attırmayacak kadar doldurmazlar mı? O zaman açlıktan ölürler. Belki kendi kendilerini azalıyorlar. Bunları bu adada yiyecek kurt yok, canavar yok, insan da yok. Belki kartal var. Bizim oralarda kartallar oğlakları kapar, kaldırır götürürler. Bu denizin ortasında kartal nerede? Öyleyse şu denizin altı var ya, gemi, balıkçı teknesi ölüleriyle dolu. Ne oluyor da? Bilmiyorlar bu keçilerin Hızır'ın keçileri olduğunu gemiciler. Adanın önüne gelince gemiler, keçiler kayalıkların üstüne dizilip seyre çıkıyorlar onları. Gemiciler de demir atıp derde deva diye çıkmış keçilerin 5-6'sını yakalayıp demir alıyorlar. İlk keçiyi keser kesmez de deryalar ermişi Hızır Aleyhisselam birden bir fırtına çıkarıyor, deniz karmakarışık oluyor, gemiye içini çekiyor. Hızır'ın keçilerine kim dokunursa daha adadan bir mil uzaklaşmadan deniz ortadan ikiye biçilip gemiyi içine alıp dibe indirinceye kadar kapanıveriyor. Çok gemi, çok balıkçı teknesi yatıyor denizin dibinde şimdi bu keçiler yüzünden. Gemiciden yakaladıkları keçilere ne oluyor? Onlar kurtuluyorlar. Hızır onları denizlerin neresinde bulursa bulsun yakalayıp kaba adaya geri getiriyor. Allah göstermesin. Keçilerine bir Allah'ın bir kulu dokunamasın. Buldum dedi Poyraz. Buldum. Hızır keçilerini kesip kendi yiyor. Diyorlar ki mavi keçilerin eti çok lezzetli olurmuş. Ermişler yemek yer mi diye sordu Vasili. Yerler dedi Poyraz. Onlar melek değil insandır. İnsanlar keçi eti yerler. Hele mavi keçi etine bayılırlar. Yılan başını uyuyan adamın bacağının üstünde koymuş uyumuştu. Bak dedi Vasili. Bak şimdi adam uyanınca yavaş yavaş üstüne güneş geliyor. Güneş yakmaya başlayınca uyanır. O da kıpırdayınca yılan onu sokar öldürür. Sokmaz. Sokar. Ne biliyorsun? Sen bir yılan oynatan mısın? Bizim buralarda yılan çok olur. Bu benekli yılanlar da sokar sokmaz hemen öldürürler. Poyraz ayağa kalktı. Arkasından Vasili. Bir iki adım atıyorlar arkaya dönüp sonra hemen geriye dönüp duruyorlardı. Üstüne yılan uyuyan adam onları sanki büyülemişti. Bir süre böyle nar bahçesinin içinde dolaylarında dolandılar. Geldiler adamın bir adım ötesinde durdular. Yılan başını bacaktan aşağı sarkıtmış, laciverdini yüreğe dağıtıyor, adamsa düzgün düzgün soluk alarak uyuyordu. Bunun üstüne güneş değse de uyanmaz dedi Vasili. Yılanını da kucağına almış, bak nasıl uyuyor. Uyuyor dedi Poyraz. Ayakları onları aldığı eve götürdü. Lena onları bozuk, korkmuş bir sesle karşıladı. Neredeydiniz şimdiye kadar, ne yaptınız? Bir yılan gördük dedi Poyraz. Aman oğlum ne yaptınız? Bu adada çok çok yılan var. Yaz gelince üst üste dolaşırlar. Hele bir yılan var ak benekli. Güneşle yanar döner ışık saçar. Bir sokarsa da çok adam öldürdü yılan bu adada. Öteki adalarda da olmaz. Bir daha gitmeyin ak benekli uzun yılanların arasına. Oturun yemeğinizi getireyim de yiyin. Ama gene çok güzel bir yahni yaptım. Bir de pilav. Poyraz burnunu havaya dikti, bir at gibi burun delikleri genişleyerek havayı içine çekti. Oh, mis gibi kokuyor. Eti nereden buldun? Vasili dün 3 kuruş getirdi. Sarı asma dedi Vasili. Yemeği iştahla yediler. Poyraz yukarıya odasına çıktı, soyunmadan yatağına uzandı, gözlerini tavana dikti. Emir doğru söylemiş demek ki. Yılanın deliğinde, kuşun kanadının altında da olsam gelip beni bulurlarmış diye kendi kendine söylendi. Vasili çaktı mı acaba diye düşündü. Her şey apaçıktı. Vasili gibi her şey ıncığına cıncığına kadar bilen bir cin hiç çakmaz mı? Adamı görür görmez gözleri çakmak çakmak oldu. Ne yapmalı? Belki de bir gariban. Bedevi şeyhinin adamı değil belki de. Şeyhin adamı değil de niçin gizli geldi bu ıssız adaya? Nasıl geldi de buldu bu adayı? Kim bilir kaç aydır arıyor fıkara? Silahşör. Bunları da çocukluklarından beri böyle yetiştirirler. Önce yıllarca atıcılık talimi yaptırdılar. Sonra iz sürmeyi, insan ilişkilerini, insanları tanımayı, saklanmayı, kaçmayı, kasabalarda, şehirlerde, büyük otellerde yaşamayı, Arabistan'da, İran'da, Anadolu'da ilişki, dünyada ilişki kurabilecekleri kişiyi nasıl bulacaklarını öğretirler. Bunlar vuracakları insanı vurduktan sonra kaçmazlar. Ölünün başında başlarına gelecekleri beklerler. Doğuda bu bir gelenektir. Kanlı ölünün başında beklerken ya gelir onu paramparça eder, parçalarını köpekler atarlar ya da zindana götürürler. Bu baldırının üstünde yılan uyuyan adam işte böyle adamlardan biridir. Ne yapmalı? Hiçbir umar bulunamıyor ki. Adamı öldürüp yok etmek hiçbir işe yaramazdı. Adayı bir kez bulmuşlardı. Karma karışık düşler içindeydi. Bir adamı öldürüyor, karanlığın dibine kadar iniyor. Bir bu adam serserinin biridir. Bu iki içi ışıyor, karanlığın dışına çıkıyor. Sonra gene karanlığın dibine hızla iniyor. Ölümü, sonsuzluğu, ölümün üstünden binlerce, milyarlarca yıl geçeceğini, kendinden bir toz zerresi bile kalmayacağını, yok olacağını, sonsuzluk bile bir şey, sonsuzluktan da öte bir şey varsa, işte bu delikanlı araya araya bu adayı bulmuş, ya ölecek ya öldürecek. İnsan hiç ölmek ister mi? Öldürmek de ölmek gibi bir şey. İnsan ne için olursa olsun hiç öldürebilir mi? Bu 3. Yatağının üstünde karnına doğru bir yerde turuncu kedi tüylerinden ışıltılar kıvrılmış uyuyordu. Öldürür dedi ve birden titredi, ürperdi, sonsuza, yokluğa ulaşamadı. Aklını kaçıracaktı, sonsuzluk da gitti. Durmadan gidiyordu sonsuzluk. İnsanların bütün delilikleri, gaddarlıkları, bu ölüm korkusu, bu yok oluş yüzünden mi? Ne demişti Vasili? Ölüm korkusundan kaçtım papaz okulundan. Orada insanın üstüne dört yandan ölüm, karanlık yağıyor. İnsanın yoğun karanlık içinde eli ayağı çözülüyor. İnsan ölümden ne kadar korkarsa o kadar da ölüm mü istiyor yalan? Farkına vardı ki yorganın üstüne yatmış uyumuş kedi ver yansın ediyor mırıltıya. Bu sırada da içeriye Lena girdi. Kalk dedi. Yavrusu o adam geldi. Senin beklediğin o adam. Poyraz gülümseyerek, demek o geldi. Şimdi ne yapacağız o adamı? Öldür o adamı. Hemen öldür. Çok kazılmış mezar var. Oradan vapurlar dolusu getirenler yaralı askerler için kazılmış. Hani her vapur geldikçe önceden mezar kazılıyorlardı ya. Her gün çok yaralı asker ölüyordu. Öldür onu yavrusu. O seni öldürmesin. Belki o değil ana. Sen ne bilirsin o değil. Karnının üstünde nah bu kadar tabanca var. O değil olur mu? Gözleri de yılan gözleri gibi. Çakır diyorlar sizin Türkler. Çakır çok uğursuz. Yastığın altındaki çıplak tabancayı kaptı, Poyraz'ın eline verdi. Poyraz'ın elleri titriyordu. Bu Lena'nın gözünden kaçmadı. Hemen şimdi öldür onu. Aşağı iner inmez. O seni öldürecek. Sen öldürmezsen onu, Vasili öldürür onu. O çok öldürdü. Çanakkale'de alıştı. Bu sözleri Lena Rumca söyledi. O da ya Rumca anladıysa? Hadi sen de oradan. Benimle dalga mı geçiyorsun Poyrazimu? Poyraz önde, kedi arkada merdivenlerden indiler. Lena yukarıda kaldı. Çok kan, çok ölüm görmüştü. Artık yüreği kan, ölüm götüremezdi. Kulağı tetikte, kurşun seslerini bekledi. Keşke Poyraz bu adamı öldürmeseydi. Öldürmese olur muydu? O Poyraz'ı öldürmeye gelmişti. Belki o adam değildi. Poyraz'ı da öldürmeye gelmemişti. O zaman günah değil miydi şu gencecik adama? Onun anası babası yok muydu? O kimdir? Bilir onu Poyraz. O ne cindir? Nasıl yumuşattı Vasili'yi iki günde muma çevirdi? Onu öldürmeye gelecek adamı da ona gizli, onun kulağına söylerken duymuştu Lena. İşte bunu söyleyince de bir iyice onunla kardeş olmuştu Vasili. Böyle bir şey ancak en güvenilen insana söylenir. Vasili sevincinden uçmuş, kalkmış yerinden Poyraz'a sarılmış, gözlerinden yaş dökmüştü. Demek bana bu kadar güvendin. Poyraz insan adam, bu sözlere hiç karşılık vermemişti. Poyraz çınarın altındaki kerevete oturmuş, adamı gördü, yüzüne şöyle bir baktı, sarışın adamın yüzünün bakırlığı çöl bakırlığıydı. Çöl adamları bir imbikten çekilmişçesine birbirlerine benzerlerdi. Adam Poyraz'ı görünce ayağa kalktı, onunla birlikte Vasili de kalktı. Hoş gelip sefalar getirmişsin, sağ olasın. Vasili konuğumuz, kuru tahta üzerine oturmuş, minder yok mu? Vasili eve yöneldi. Lena onu merdivenlerin altında karşıladı. Ne oldu Vasili? O adam değil miymiş? O adam. Siz ne yaptınız öyleyse? Sanki babasının oğlu. Neredeyse kucaklayıp öpecek sanki babasının oğlu. Deli bu adam. Sen öldür onu hemen. Kızar istemez. Sen kahve getir üçümüze de. Üçünüze de mi? Öyle mi? Ahmaklar. Vasili minderleri almış çıkarken öfkeden çatlayacak duruma gelmiş Lena'nın homurtularını duyuyordu. Biraz sonra gümüş bir tepsi içinde kahveleri getiren Lena hiçbirisinin yüzüne bakmadan gitti. Öteki çanağın altındaki kanepeye oturdu. Adamın korkunç gözlerinden gözlerini ayıramıyordu. Büyülenmişçesine bakıyordu. Bu keskin ölüm kusan gözlere. Gözler bir kararıyor, bir utanıyor, bir öfkeleniyor, kıvılcımlar saçıyor, bir düşüncelere dalıyor, yumuşuyor, Poyraz'a hayran bakıyor, bir kudurmuş kaplan gözleri oluyor gözleri, Poyraz'ı parçalayacak bir ejderha gözleri, yalın fışkıran. Hoş geldin yolcu, nereden geldin, nereye gidiyorsun, adını bağışla. Çok uzaklardan geldim, çok uzaklara geri döneceğim, adım Kerim. Gezgin misin yolcu? Öyle bir şey, ne sayarsan say. Buralarda amcamın bir oğlu gitmişti. Askerden kaçtığını, şu karşı dağlara düştüğünü biliyoruz. İzini buldun mu? Hemen hemen. Bu adada üçünüzden başka kimse var mı? Var dedi Poyraz. Öbür kanepenin üstünde bir yeşil böcekle oynayan kediyi göstererek, gülerek. Var işte orada, oynuyor Abbas. Poyraz'ın ağzından Abbas sözcüğü dökülür dökülmez adamın yüzü karıştı, gözleri bir yandı bir söndü, yüzünü bir mutluluk kapladı. Ağzından bir buldum, buldum çıktı. Bu sözleri Kerim öylesine bir korkuyla yuttu ki kimsecikler bir şey anlamadı. Yalnız gözlerini onun yüzünden ayırmayan Lena'na onun dudaklarının kıpırdayışından çok önemli bir şey söylediğinin farkına vardı. Adam bundan sonra kediyi kucağına almış, düşüncelere dalmış gitmişti. Yumulmuş, yöreye ilişiği kesilmişti. Ne söyleseler duymuyor, duysa da konuşmuyordu. Kendi kendine buldum demekten başka. Yemek sofrası kuruldu. Tereyağlı bulgur pilavı güzel koktu. Kerim'i yemeğe çağırdılar. Yemeğe el sürmedi. Elinde ekmek kala kaldı. Kadri kaptanın teknesi patlatlarla iskeleye yanaştı. Melek Hatun teknelerden atladığı çınarların altına geldi. Afiyet olsun, ayağa kalktılar. Buyur Melek Hanım. Melek Hatun yumulmuş kalmış Kerim'i gösterdi. Bu da kim? O adam bu işte, dedi Lena. Ben Kerim, dedi o adam, ayağa kalktı. Abbas kedi daha Kerim'in kucağındaydı. Beni şu tekne kasabaya götürür mü? Poyraz da ayağa kalktı, kediyi Kerim'in kucağından aldığı yere koydu. Koluna girdiği iskeleye götürdü. Kadri kaptan motorun başında bir şeyler yapıyordu. Onları görünce doğruldu. Kerim Bey'i kıyıya götüreceksin. İsterse kasabaya kadar onunla birlikte git, diye buyurdu. Kucaklaşıp ayrıldılar. Kerim Bey'in kayığını da teknenin arkasına bağla. Bu adam değil miydi, diye sordu Lena. Bence o adama benziyordu. Benziyordu, dedi Vasili. Tıpkı o adam. Bir de hık demiş, Poyraz'ın burnundan düşmüş. Öyle değil mi? Hık demiş, dedi Lena. Ne için öldürmediniz onu? Hiç uykuda insan öldürülür mü? Yalnız yılanlar yuvalarda uyuyan kuş yavrularını yerler. Yılanlar bile kıyamazlar, diye kendi kendine söylendi. Poyraz, Musa dalgın, kendinden her şeyden geçmiş, bunda buradan çok uzakta çekilmiş gitmiş bir düş içinde, öyle yapayalnız tek başına kalmış, elleri yanlarına düşmüşken başını kaldırdı, yönünü denize döndü, Kadri kaptanın teknesi uzaklaşmış gitmiş, sislerin arasında kalmıştı. İskelenin tahtalarını gıcırtatarak çeşmenin başına döndüler. Sedirlerin üzerine oturdular. Ötede bir evin saçağı altında kırlangıçlar durmadan bıcırlaşıyorlar. Onlar kuşların seslerini bile duymuyorlardı. Üçü de adamı düşünüyordu. O adamın adı da Kerim'di. Kadri kaptanın teknesine binerken yüzü karma karışıktı. Bacakları da birbirine dolanıyordu. Hep birden tuhaf bir adam, diye düşündüler. Poyraz Musa, bizim köy nereye, köy nereye gitmiş? Araplar bütün atıyla, itiyle, çoluğu çocuğuyla alıp çöle mi götürmüşlerdi? Yoksa hepsini götürüp bir dağın koyağında öldürmüşler miydi, diye düşündü. Şu giden adam hepsini bilirdi. Niçin bir türlü soramamıştı? Vasili, ahmaklık ettik. Bu adam gene gelecek. Belki de 10 silahlı kişiyi de. Hepimizi de kurşundan geçirecekler. Yerimizi öğrendi. Biz neyse ne, şu Lena'nın ne suçu var, diye düşündü. Lena'nın boyuna, dudaklarına kıpır kıpır ediyordu. Bir dua okur gibi. Belki o adam değildi. Hiç de değildi. O adam olsaydı adı hiç Kerim olur muydu? Ne kadar Türk varsa hepsinin adı Kerim. Melek Hatun'un köyünde bile 100 tane Kerim varmış. O adam olsaydı Poyraz onu hiç öldürmez miydi? Evin içinde ne kadar çok torba, torba mermi, ne kadar çok uzun uzun tüfek, ne kadar çok tabanca, ne kadar çok hançer var. O adam olsaydı, Poyraz gülümseyerek ayağa kalktı. Şu bahçeyi sulayalım, 3 gündür su yüzü görmedi domatesler, patlıcanlar, biberler. Ne düşünüyorsun öyle Vasili? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Batmadı. Haydi sebzeleri sulayalım. Haydi ben de bu akşam yemek hazırlığı yapayım. Ne istersiniz? Poyraz şehadet parmağını yanağına dayadı. Sevdiği bir yemeği isteyeceği zaman böyle yapardı. Lena da ne güzel elleri var bizim oğlanın, dediği içinden. Ne istiyorsun söyle çabuk. Ana be. Lena ana. Ne olursun söyle. Söyle oğlum, ne istersin yapayım. Yapar mısın? Lena her zamanki gibi haç işareti yaptı. İşte sana yaparım dedim ya. Ne zaman sana yalan çıktım? Bahçede soğanlarla çıkmış taze taze. Ne bildin ana ne isteyeceğimi? Ne bilirim oğlusu. Ne sever? Mer... Poyraz o daha mercimek demeden mercimek köftesi dedi. Haydi çabuk benim domatesleri sulayın. Ben de size daha neler yaparım ki? Vasili çoktan büyük kovayı suya doldurmuş, eğilmiş sarnıçtan su alıyordu. Kovayı dışarı alırken, bu sarnıç o kadar büyük, Sarnıç'ta o kadar su var ki 3 köye yeter. Kocaman çinko kovayı aldı, evin arkasındaki bahçeye götürdü. Karanlık kavuşuncaya kadar çalıştılar. Bahçede sulanmadık, bir karışlık bir yer bile kalmadı. Bütün bahçeyi suya boğdular. Lena çoktan yemeği pişirmiş, ortalığı insanı acıktıran bir koku almıştı. Tel içindeki yüzleri, ellerini yudular, çınarın dadına asılmış, büyük, sabun kokan bir havluya da kuruldandılar. Çok yorulmuşlardı. Yemeği yer yemez yattılar. Gece sabaha kadar Poyraz'ın üstünde ağızlarından yalım saçan ejderhalar yürüdü. Onu kırmızı dillerin üstüne alıp yuttular. Bir ejderhanın üstüne bindi, çölü baştan başa geçtiler. Kumların üstünde oynaşan kanlı memelerin yanına gelince ejderha durdu. Kartallar yeni inmişler, her biri bir memeyi kaldırmış, kanlarını yağmur gibi çöle saçarak uçuşuyorlardı. Çakır gözlü bir kartal geldi, bir insan oluyor, bir kartal donuna giriyor, yerden titreyen bir meme kaptı, kanlarını saçarak göklerin öteki ucuna götürdü. Uzak dağlardan gelen lacivert gövdeli, altın kanatlı, yakut gözlü kuş büyümüş, kanatlarını kumların üstündeki kanayan memelere germiş, hiçbir kartalı yaklaştırmıyordu. Kartallar çoğalarak bütün çölü örtmüş, altın kanatlarının üstünde kanat kanada dönüyorlardı. Altın kanatların üstüne kartal gagalarındaki memelerden yağmur gibi kan akıyordu. Poyraz kan içinde kaldı. 3 kez bağırdı. 3 kezinde de Lena yatağından fırladı. Poyraz'ın odasına gitti. "Oğlusu sana ne oluyor böyle? Uykunda bağırıyorsun." diye sevi dolu bir sesle sordu. "Kim bilir bize daha anlatmadığın, söylemediğin neler geldi başına. Kim bilir ne gördü şu güzel gözlerin. Vasile de senin gibi, o da uykusuna bağırıyor." Bütün ada biliyordu. Vasile savaştan döndüğünde insanlarla hiç konuşmuyordu. Hep ağaçlarla, kuşlarla, toprakla, denizle konuşuyor. Bir taşın üstüne oturuyor, denize gözlerini dikiyor, karanlık kavuşuncaya kadar bakıyordu. Kimi günler göz gözü göz görmez gecelerde de bakıyordu. Adalılar, Vasili savaş vurgunu olmuş diyorlardı. O gece Poyraz sabaha kadar bağırdı. Yatağında sıçradı durdu. Lena da azıcık olsun gözlerini yumamadı. Poyraz gün ışırken yatağının içinde doğruldu. Baş ucunda yanan lambayı gördü. "Ana, lambayı söndürmemişim, ne oldu?" "Hiçbir şey olmadı oğlusu." Poyraz, "Ana ne iyisin," dedi. Elini boynundaki muskaya götürdü. "Sabaha kadar yağmur yağmadı mı?" "Yağmadı," dedi Lena hüzünlü bir sesle. "Kırmızı, yağmadı." Yataktan kalktı, giyindi, banyoda usturayla birkaç dakikada sakalını kazıdı, yüzüne limon kolonyası sürdü, saçlarını kemik bir tarakla taradı, tulumuna şöyle bir baktı. Mavi tulum ona çok yakışıyordu. "Sana bu tulum çok yakışıyor," dedi Lena. "Kahvaltıyı çeşme başında mı yapacaksın?" "Kayıkta yapacağız." İçeriye Vasili girdi. "Oltaları, yemleri hazırladım," dili diye gülümseyerek, "yemlik zarganalarını da adaya dönerken yakalarız." Poyraz'ın yüzü sarıydı, dudakları da usuldan morarmıştı. Dışarıya çıktılar, ortalık günlük güneşlikti. Deniz öylesine durgundu ki karıncalar su içerdi. Suyun dibindeki çakıl taşlarına, arka arkaya sıralanmış uçarak giden balık sürülerine gün vurmuş, dünya ışıltıyı kesmişti. Kayığa bindiler, motoru çalıştırdılar, adanın yöresini dönmeden 4 upuzun sırtları lacivert zargana yakaladılar. Vasili balıkları kesti, baş tahtasının üstüne dizdi, oradan alıp oltalara geçirdi, denize attı. Ötekileri de Poyraz'a uzattı. Kayığı usuldan yol verdi. Az sonra Poyraz oltasını hızla çekti. Kocaman bir lüfer menevişleyerek oltanın ucunda parlayıp sönüyordu. Oltanın ucunda dönen balığa hayran bakarlarken Vasili de oltasını hızla çekti. Onun da oltasının ucunda bir lüfer lacivert sırtı güneşte sallanıyordu. Baharın, yaz aylarının lüferlerini ızgara yapıp yerken balık bahar denizi kokar. Yürekte baharın ince yeli esmiş gibi, denizin tek mil ışığı insanın içine dolmuş gibi olur. İnsan bu kokuyu bedeninin her yerinde duyumsar. Şimdi bu balıkları görünce Lena ana sevincinden deli olacak. O bilir bahar, yaz lüferinin yiyince insanın içinin dışının tepeden tırnağa deniz kestiğini. Böyle konuşa konuşa çok lüfer tuttular. Herhal lüfer akını vardı. Bir de baktılar ki Kabaada'nın önündeler. Burası Kabaada dedi Vasili. Başını kaldır da baksana. Baksana Hızır'ın mavi keçilerine kayalıkların üstüne sıralanmışlar. Bize bakıyorlar. Hızır'ın keçileri insandan hiç kaçmazlar. Ne güzel keçiler dedi Poyraz. Kılları yıllar yıllar mavi. Niçin kaçsınlar bizi görünce? İnsanın ne canavar bir yaratık olduğunu bilmiyorlar. Hem de birbirlerini yiyen. Öyleyse niçin kaçsınlar? Vasili güldü. İyi ki keçilerini çalanın gemilerini batırıyor Hazreti Hızır. İyi de ediyor. Yoksa bu keçiler burada böyle kalabilirler miydi? Kalamazlardı. Yalnız sütleri içilir. Sütleri de her derde devaymış. Bir Barba Dimitri var idi. 127 yaşına kadar yaşadı. Her zaman biner kayığına gelir. Keçilerin sütlerini sağar. Çam ağacından bir fıçıya doldurur. Fıçı tükeninceye kadar keçi sütü içerdi. 127 yaşına kadar her gün balığa çıktı, balık tuttu, balık sattı, süt içti, mısır ekmeği yedi, arada sırada kaya balığı tutarsa onu da yerdi. Sonra bir gün, tam 127 yaşına değdiği gün, şu yüksek kayanın ucunda keçileri sağarken ayağı kaydı, kayalıklardan yuvarlana yuvarlana düştü, öldü. Balıkçılar bir gün buranın önünden geçer derken, keçilerin hepsinin düzlüğe yığıldığını gördüler. Vardılar baktılar ki keçilerin arasında upuzun, ağzı açık Barba Dimitri yatıyor. Vah vah dediler balıkçılar. Kendi etti, kendi buldu. Hızır onun keçilerinin sütlerini çalmasına 99 yıl dayandı. Sonra da canına tak etti, tuttu ona kayalardan aşağı yuvarladı. Keçiler çok üzüldüler buna. Adada ne kadar keçi varsa kayalıklardan aşağı indiler. Barba Dimitri'nin başına toplandılar. Onun yasını tuttular. Neden ki dersen, insanoğlu da tüm öteki yaratıklar içinde onlara en yakın yaratık Barba Dimitri'ydi. Bu adaya martı bile konmuyordu. Ne yuva yapıyor, ne yumurtluyor, ne de üstünden uçuyorlardı. Adanın önünde birkaç balık daha tuttular. Kayığı kumların üstünden baştaki zeytine kadar çektiler. Öyle olmuştu. Vasili cebindeki ustura gibi keskin çakısını çıkardı, yiyecekleri kadar lüferi temizledi, tuzladı. Poyraz kurumuş zeytin dallarıyla bir ateş yaktı. Birden yalımlar parladı. Vay anasına dedi Poyraz. Çam çırası gibi parladı. Vasili, çam kadar değilse de zeytin de yağlı bir ağaçtır dedi. Hemen parlar. Ne bileyim hiç zeytin odunu yakmadım ki. Büyücek bir köz yığını oluştu. Balıkları biraz küllenmiş közlerin üzerine yatırdılar. Yanan yağ kokusu adanın düzlüğünü aldı. Balıktan çıkan dumanlarda adayı sardı. Poyraz başını yukarı kaldırınca kayalıklara dizilmiş aşağı bakan bir sürü keçi gördü. Amma da çok keçisi varmış Hızır Aleyhisselam'ın. Keçiler elbette çoğalacak. Bir keçi için mi gemi 10 balıkçı teknesini batırırsan bir kaşıkçık süt için 127 yaşındaki bir garibanı gözünü kırpmadan kayalıklardan yuvarlarsan elbette keçiler bu kadar çoğalır. İyi ki adada keçilerden adım atacak bir karış bir yer kalmış da biz de buraya sığınmış karnımızı doyurabiliyoruz. Yemek yerken hiç konuşmadılar. Ekmekle balıklarını yiyip bitirince yukarıdan akıp kayanın dibinde küçük bir havuz yapan sudan içtiler. Bir oh çekti Poyraz. Ben ömrümde hiç böyle lezzetli bir yemek yemedim. İçim dışım deniz kokuyor. Ben deniz içtim, deniz yedim, tepeden tırnağa deniz oldum. İnsan böyle olur işte yaz bahar lüferini yiyince. Suda ellerini kumlarla yıkadılar. Elleri balık değil deniz kokuyordu. Düzlüğü baştan başa yürüdüler. Öteki uçtaki denizin dibi kırmızı, yeşil, kiremit rengi çakıl taşlarıyla doluydu. Ve denizin dibine ipiltili güneş çökmüştü. Barba Dimitri 6 ayda, yılda bir iki arkadaşını kandırır buraya getirirdi. Derdi ki arkadaşlarına, bakın burada tam 71 tane zeytin ağacı var. Bu ağaçları aşılarsan bir ağaç ne kadar, kaç küfe zeytin verir, 4 küfe hesap et, hepsi kaç küfe zeytin eder. Satarsan Bu zeytinleri bu parayla ne kadar yıl yaşarsın? 3 yıl ya da bir Hızır'ın keçilerinin sütü. Bunca yıl çalıştı, uğraştı, bir ömür tüketti de Barba Dimitri kimseyi kandırıp bu adaya yerleştiremedi. Adasına hasret gitti. Ama adasında da öldü ya. Öldüğünde beni bu adaya gömün diyemedi. Ölümü hiç aklına getirmiyordu ki. Ama adasında öldü. Onun için bu da bir şey. Çok kötü yaptık. Onu adasına gömmeyi akıl edemedik. Poyraz utangaç güldü. Haydi şu ağaçlardan bir de biz sayalım. Poyraz önde, Vasili arkada ağaçları sayarak öbür uca kadar gittiler. Vay anasını, 101 tane ağaç. Senin Barba Dimitri ağaç saymasını bilmiyormuş. Haydi bir de şu toprağı ölçelim. Düzlüğü bir uçtan öteki uca, öteki uçtan bir uca adımladılar. Kalem kağıt çıkardılar, ölçtüler, biçtiler. Düzlük 11 dönümdü. Vay ahmaklar, niçin gelip de buraya oturmamışlar? 5 dönümüne bağ diker, şarap çıkarırsın. 2,5 dönümüne mısır ekersin. 1 dönümüne sebze yaparsın, kavun karpuzla cabası. 20 tane de arı kovanı diye ekledi Vasili. Bu kadar arıyı, adanın çiçekleri yetmez mi? Bu denizin ortasında açlarından ölürler ama arılar çok hızlı uçarlar. Kıyılar o kadar uzakta değil. Sabah gider, karınlarını balla doyurarak geri dönerler. Burasını baharda gör. Öyle bir çiçek, öyle bir çiçek olur ki her biri katmerli. Arılar aç kalırlarsa buraya yerleşenler de arıları satarlar. Bir de yeni gıcır gıcır tekne alırlar. İyi balıkçılarsa balık da tutarlar. Herkesten daha çok. Vasili, burası balık kaynıyor. Kaynar dedi Poyraz. Issız yerde bir deniz. Onlar da denizlerine başka balıkçı sokmazlar. Ya keçilerin sütü? Sütlerden yoğurt peynir yaparlar. Keçi peynirinin üstüne hiçbir yerde hiçbir zaman peynir olamaz. Bir de keçi ya. Buraya yerleşenler zengin olurlar. İki de ev yaptırırlar. İkişer katlı. Evin biri pınarın bir yanında, öteki öbür yanında. Adaya yerleşenler kendi evlerini kendileri yaparlar. Yerlerini kimsecikler bilmesin diye. Buraya yerleşmeyi akıl edenler denize açık her iki yana da telli kavaklar dikerler, içerisi gözükmesin diye.